Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dinleyenler, sizlerle birlikte Kur'an'ın 42. suresi sıralamada Şura suresiyle birlikteyiz. Ve iniş sırasına göre de bu sure yine hamimlerin tam ortasında indi. Mekke döneminin son yarısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kafirler arasındaki mücadelenin gerçekten artık bütün hatlarıyla belli olduğu, iman edenlerin kimliklerinin ortaya çıktığı, kafirlerin de küfürlerinin doruğa ulaştığı bir demde, bir dönemde, iman edenlere müjdeler ve ahlaki öğütler taşıyan ifadelerle ve peygamberi etrafında kitlenmiş, keletlenmiş bir toplum olmalarını öneren bir yapıyla geldi sure. Kafirlere de artık rasta çıkışın olmadığını, mantıklarının, felsefelerinin, düşüncelerinin yanlış olduğunu, peygamberin çağrısının dışında bir çağrının ancak onları azaba sürükleyeceğini bir daha söyleyen ifadelerle doluydu suremiz. İşte bu noktada yaşadığımız şu an diliminde Allah'ın bu suresi, kitabın bu bölümü de yine bizlere şunu söylemektedir ki yaşanan hayat tümüyle aldatmacalarla doludur. Etrafımızı saran tüm her şey aslında şeytan ve onun dostlarının birer aldatmacasından ibarettir. Müslüman kendi iç dünyasında heva ve hevesinin onu gıdıklayışlarını terk etmeli. Dıştan gelen tüm baskılar karşısında da İslam'ını, imanını kesinlikle vermemeli. Ayrılığını, farklılığını ortaya koyup Müslümanca bir çizgi ile hayatının devamını sağlamalı. Kitabın emrettiği hayat programı gerçekten Müslüman için temel şeyler, temel duruşlar taşıyor ve her ayette o duruşa ait bir bölüm, bir hareket, bir tavır görebiliyoruz. İşte o bakımdan suremizi okuyalım, ayetlere içine tekrar dönelim. Nerede kalmıştık? Bildiğim kadarıyla 36. ayete kadar geldik. Bu ayetle birlikte Allah-u Teala bize hayatı anlatacak. Bundan önceki bölümde bir takım ayetlerden bahsetmiştik. Rabbimiz bize diyordu ki işte denizdeki gemilere de bakın ki onların rüzgarını veren Allah'tır. Dilerse onları denizin ortasında rüzgarsız bırakıverir ve onlar öylece kala kalırlar. Ya da bir fırtına, bir borayla helak olup yıkılıp giderler. Allah dilerse bir kısmını kurtarır. Her şey Allah-u Teala'nın elindedir. Hayatın tüm hareketlilikleri onun istediği ölçüde ve ölçekte olacaktır. Bu bakımdan ruhlarımızdaki tüm duruşlar, tüm kıpırtısızlıklar ve tüm ölüşler, tüm helakler ancak Allah-u Teala'nın bize gönderdiği şu kitabın esensiyle hareketlenebilecek ve hedefe doğru ancak Allah-u Teala'nın ayetleri sayesinde ulaşabileceğiz. Öyleyse sakın ha diyor sanki bundan sonraki ayetler ve bizi İslami kimlik üzerinde durduracak nasihatlerde bulunuyor. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Size verilen şeyler unutmayın. Dünya hayatının kısa geçimlik olan şeyleridir. Bunlar şu alçak, şu seviyesiz, şu aldatıcı dünya hayatın bir takım metadır, geçimliğidir. Onlarla sadece yaşanılır, karnı doyurulur, üst baş giyilir, ev bark edinilir belki ama bunlar asıl değildir, esas değildir. Bunlar dünya hayatta verilmiş olan şeylerdir, geçici bir geçimliktir. Ama وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ Allah-u Teala'nın katında olan daha hayırlıdır ve ebka ve daha kalıcıdır. Daha gerçekten sonuç itibariyle kazanması gerekilen yer orasıdır ve oranın ürünleridir. Mümin bundan önceki ayetlerde de bu farklılaşmayı okumuştuk. Ahiret talebinde ve onun ürününün isteğindeydi. Kafir hayat modelinde ise dünya hayat esastır ve onun hep arzusu peşi sıra gidilir. Oysa Allah-u Teala diyor ki bu daha hayırlıdır. Hangisi? Elbette ahirette Allah-u Teala'nın bizim için seçtikleri, Rabbimiz katında bize özel olarak ikramlanmış olan şeyler daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Dünya hayat yok olup gider, biter, tükenir ama ahiretteki kalıcıdır. Peki kim için bu böyledir? Lillezine amenu, iman eden kimseler Rablerine kesin bir imanla bağlanmışlar, güvenmişler ve bu iç güven, iç dünyalarındaki sağlam bir kabul gösteren kimseler için elbette dünya hayatının geçiciliği kesindir. Ahiretin kalıcılığı ve hayırlı oluşu da esastır. Bir de ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar da aynı zamanda Rablerine tevekkül etmişlerdir. İpini Allah'a teslim etmek diye hep tarif ediyoruz. İşte müminler, Allah'a iman eden ve Rabbin imanının gereğini kabul eden bu insanlar aynı zamanda vekil olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Hayat kararlarında, iç ya da dış dünyalarındaki tüm oluşumlarda, oluşlarda sözü Allah'a bırakıyorlar. O ne derse onu yapmayı kabullenmiş kimselerdir. Tevekkül ehli bu insanlar Allah-u Teala'yı hayatlarının danışma noktasına koydular ve o ne derse onu yapmayı kabul ettiler. İşte Mekke döneminde ortaya çıkan farklılaşmanın temelinde bu yatıyordu. Bir tarafta iman ve tevekkül ehli var, öte yanda küfür ehli var. Hayatın merkezine kendi heva ve heveslerini, arzularını yerleştirmişler ve buna ilahlarını, ilahelerini ekliyorlar. Tanrılar, tanrıçalar bulmuşlar, ağalar, paşalar edinmişler kendilerine. Onların peşi sıra gitmek için çaba sarf ediyorlar. Büyükler, büyüklenenler var aralarında. Firavunlar, Nemrutlar görülüyor orada, şurada, burada insanlar var. Ya da daha da bayağılaşıp tahtadan, arabadan şeylere tapmaya başlamışlar. İşte bu noktada müminlerin farkı imandır. Mümin imanıyla görkemli bir şekilde Rabbine tevekkül ediyor. Şimdi buradaki bölümde Allah-u Teala iman edenlerin vasıflarını da bize aktaracak. Lillezine amenu, iman eden kimseler, onlar Rablerine tevekkül de ediyorlar ya, bakın aynı zamanda şu özelliklere de sahipler. Kur'an'daki bu tür bölümleri okurken özellikle biz imanlılar, iman iddiasında bulunan müminler, kendisini imanlı olarak tarif etmeyi, tanımlamayı seven bizler, bakacağız bu özellikler bizde var mı, ne kadar bunları taşıyoruz diye. Diyor ki Allah-u Teala, وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Onlar öyle adamlar, öyle güzel insanlar ki, büyük günahlardan, günahın büyüğünden kaçınırlar ve aynı zamanda fuhşiyattan, yalan yanlış sözlerden, edepsizliklerden, aşırı davranışlardan da sakınmaktadırlar. Yani onların böylesi tavırları da var. Bir de onlar öfkelendiklerinde de kolayca arkasına öfkelerini yutuyorlar ve affediyorlar. Onlar öfkeleniyor, öfkelenmez değiller, insandırlar. Hayatiyetleri var, canlı kimseler, ötekilere benziyorlar ama bir farkları var, onlar bağışlıyorlar. Gazaplandıklarında, öfkelendiklerinde öfkelerini yutuyorlar ve vazgeçiyorlar. Öfkelerini yutup affediyorlar. Kur'an bize bunu söylüyor. Şimdi İman ve tevekkülün hemen ardından Müslümanın bir özelliği de günahları terk etmesidir. Büyüyen günahlar var, büyütülen günahlar var. Dönemlik günahlar olabildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in evrensel olarak ortaya koyduğu büyük günahlar da var. İşte zina, içki, kumar, hırsızlık gibi o büyük günahlar, aklı selimin kabul ettiği, bütün insanlığın ortak olarak evet bunlar büyük suçlardır dediği günahlar var zaten. Müslüman bunlardan kesinlikle uzak durmaktadır. Bir mümine bunlara yakışmaz yaklaşması bile. Öte yandan bir de Kur'an'ın gündeme koyduğu büyük günahlar var. İşte namazsızlık gibi ya da zekat vermemek gibi, oruç tutmamak gibi büyük günahlar var. Ya da Kur'an okumamak gibi büyük günahlar var. Peygamberi izlememek, onu öğrenmemek gibi büyük günahlar var. Onlar böylesi büyük günahlar işlemezler. Açıkça insanların ve toplumun kabul ettiği fuhşiyattan da sakınırlar. Yani aşırı fiyatlardan, insanlara büyük kar oranlarıyla mal satmaktan, ezmekten, sömürmekten, onları aldatmaktan, onları yormaktan, açık çıplaklıklardan kaçınırlar. Onların böyle işleri yoktur. Yani fahiş diyebileceğimiz işin aşırılığı her neyse her noktada Müslüman o işte yoktur. Müslüman zaten orta yolu tutmaktadır her işinde. Böylesi edepsizliklerden, böylesi yanlışlıklardan ve yanılgılardan, kötülüklerden müminler kaçınırlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an-ı Kerim tanıtırken onun ahlakını tanıtıyordu. Ve Mekke kafirleri de onun Muhammedül Emin olduğunu kabul ediyor, güvenilir bir insan olarak onu teslim ediyorlardı. Bununla beraber öteki hayatlarında aslında pek de işe yarar adam olmayan bazıları Müslüman olduktan sonra Kur'an'la ahlaklarını bezediler ve ortaya gerçekten mükemmel kimseler çıktı. Mekke kafirleri bunu gözlüyordu. Etraftaki insanlar, basit insanlar, yani öyle çok büyük planları programları olmayan gariban halk da bunu izliyordu. Ve onlar şunu biliyorlardı ki her kim bu yeni dine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu dine inandı, bakıyorlardı ki onda büyük ahlaki farklılaşmalar, değişmeler vardı. Hani hatırlayın, Cafer bin Ebi Talib'in Habeşistan hükümdarına karşı konuşmasında biz şöyle şöyle şöyle bir kavimdik ey lider diyordu, ey kral diyordu. Ama Allah-u Teala bize içimizden böyle bir peygamber gönderdi ve biz böyle böyle olduk diye kendini evveliyle sonrasıyla anlatıyordu. Ve gerçekten buna hiç kimsenin diyeceği bir şey yoktu. O helvadan yapılan putları yiyen, yalan yanlış işlerde bulunan, Kabe'yi çıplak tavaf etmeyi din kabul eden, alkışlarla işte ibadet etmek gibi basit işler peşine koşan ve aynı zamanda edepsiz fıkralar, düşünceler, konuşmalar, gösterişlerle kendilerini zavallı ve sefih bir hale getiren toplum yapısından onlar öyle bir hale gelmişlerdi ki erdemli, kaliteli, ağızlarında hikmetli sözler, Kur'an'ın ifadeleri, gönüllerinde büyük düşünceler, ruhlarında öte tarafın hayalleri, cennet düşünceleri, tavırlarında bir ağırbaşlık ve vakar, günahtan uzak durmuş, tüm bedenlerinde bir sükunet olan mümin tipi ortaya çıkıyordu. Öyle ki onlar öfkeleniyorlar, zaman zaman bu fotoğrafa, bu tabloya uymayan bir öfke krizi, öfkelenme onları da yakalıyor. Çünkü onlar insan ve habire saldırı altındalar. Buna rağmen onlar bağışlıyorlar, affediyorlardı. Ama bu bağışlama ve affediş, hani bir yanağını tokatlanan insanın öte yanağını çevirmesi niteliğinde değil, onlar affediyorlardı. Affetmek bir güç iştir. Dolayısıyla güçlü olanın da yapabileceği bir iştir. Horlanarak affediliş değil, affediş değil. Aşağılanarak bir affediş değil, onur ve şerefle bir affediş. Yani kendisine yapılan suçu affediyor ve insanların bilmezliği karşısında affediyor. Buna en güzel örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif çıkışında bir bağa kendini hani zor attığı demlerde Cebrail aleyhissalatü vesselamın gelip de işte emret, dağlar meleğine emredeyim de bu şehri yok etsin o diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teklifte bulunduğunda o affediyor o toplumu ve diyor ki yani ben bunlardan sonrakilerin adam olacağını umut ediyorum. Yani bunların çocuklarının adam olacağını umut ediyorum. Oysa ya Rabbel Mustazafin, ey ezilmişlerin Rabbi diye yalvaran o acıklı sadayı gönderen de az önce o Resul idi. Ama buna rağmen öfkesini yutuyor, gazabını yutuyor ve bağışlıyor. Çünkü mümin etrafındaki insanların cennete gitmesiyle alakalı bir dert taşımaktadır. Bizler pek öyle yapmıyoruz. Bakıyoruz komşularımıza kim besliyoruz? Ya şu sağdaki adam var ya hiç yaramaz. İşte şöyle şöyle şu soldaki var ya diye kim gülüyor onlarla geçinemiyoruz. Ya da akrabayı tuhalikatımız var. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, kardeşlerimiz, çoluk çocuğumuz. Birisi birisine yamuk yapmış, birisi birisine ters davranmış, birisi birisinin tavuğuna kişlemiş gibi birçok olaylar var. İşte biz birbirimize gıcılıyoruz, diş biliyoruz, kinleniyoruz, öfkeleniyoruz, sövüyoruz, olur olmaz laflar ediyoruz. Öyle bir gazap, öyle bir öfke, öyle bir dedikodu çalkantı içindeyiz ki onun imanı, onun İslam'ı, onun cenneti, onun cennete gitmesi derdi bizi hiç ilgilendirmiyor sanki. Oysa Müslüman'ın ruhunda kesinlikle bir iman var. O bütün hayata iman merkezinden bakar. İki, tevekkül anlayışı hakimdir onun dünyasında. O bütün her şeyi Allah'a göre ayarlamaktadır. Yani mutfağını, yani oturmasını, kalkmasını, yani yemesini, içmesini, yani sevmesini, nefret etmesini gibi her şeyi Allah'a göre ayarlar. Bundan dolayıdır ki şeytanın ürettiği değerlerden, şeytanın kutsalı olan günahlardan, büyük günahlardan kaçınır. Toplumun ürettiği yanlışlıklardan, fuhşiyattan, edepsizliklerden ve insanı günah ile cennetten uzaklaştıran suçlardan kaçınır ve bir de insanı asıl derdi olan, asıl misyonu olan nedir o? Cennete gitmek ve cennete götürmek noktasından uzağa düşüren öfkeden de sakınır. Öfkelendikten sonra da ne yapar? Affeder diyor Kur'an bize. Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Onlar ki niye affederler? Çünkü sanki böyle devam ediyor. Affedişlerinde şu etkilidir. Rablerinin çağrısına uyarlar. Onlar Rablerinin sözüne icabet ederler. Yani etraftan birileri böyle sataşıyor bizlere. Düşünün hani böyle bir adam çok değerli bir mal almaya, çok değerli bir şey satın almaya gidiyor. Bütün hayal dünyası onunla dolu olmuş. Etrafını hiç görmüyor, sağını solunu görmüyor. Birileri laf ediyor, sataşanlar var, alay edenler var, küfredenler, önüne çıkmaya çalışanlar, yüzünü gözünü eğenler var. Hiçbir şey görmez. Niye? Çünkü hedefinde cennet var o adamın. Hedeflediği bir nokta var. Görmez, sadece oraya kilitlenmiştir. İşte o adam da öfkelenmiyor, öfkelense bile affedip geçiyor. Hadi bakalım, yürü bakalım diyor. Çünkü kafasına bir şey var. Rabbi çağırıyor onu. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ O Rabbinin çağrısına doğru koşmaktadır. Onun tüm değerleri, tüm önem verdiği şey Allah-u Teala'nın kendisini çağırmasıdır. Neyle çağırır Allah-u Teala? Özel birilerini Allah-u Teala özel çağrılarda mı bulunuyor? Hayır. Kitap bizim için bir çağrıdır. Peygamber sözü bizim için bir çağrıdır. Kur'an ayetleri bizim için bir çağrıdır. Etrafımızdaki tüm tabiat, tüm Allah-u Teala'nın ayetleriyle doludur. Tarihi tüm olaylar, işte gördüğümüz tüm yıkıntılar, her şey Allah-u Teala'nın ayettir sanki. Hepsi, her şey bizi çağırmaktadır. Rabbimiz yeryüzündeki ve gökyüzündeki ayetlerle, yazılı ve görünen tüm ayetlerle bizi çağırmaktadır. Müslüman bu çağrıya uyduğu için affeder. Bu çağrıya uyduğu için günahlarından hemen vazgeçer. Ne yapar? Ve akamus salah. Namazı ayağa kaldırır. Hayatında namaz vardır. Namazı yürürlüğe koyar. Bütünüyle namaza bağlı ve bağlantılı bir hayat yaşamaktadır o artık. Namaz onun hayatının odağındadır, temelindedir. Her yerinde namaz vardır. Her şeyini, her işini namaza göre ayarlamaktadır. Ve hayatı namaz gibidir. Sanki secdede gibidir, rükuda gibidir. Tekbirlerledir, sanki tehlillerledir sürekli. Ve o hep Rabbinin huzurunda oturmaktadır sanki. Ve hep eliyle itmektedir tüm başka değerleri ve tüm kabulü Allah'a yöneliktir. Namazdır o sanki her şeyiyle. Başka? Onun bireysel faaliyeti bu olduğu gibi o yani şöyle değildir. Kendisini her şeyden ve herkesten yalıtmış bir Müslüman düşünmüyoruz. Sadece zihinsel planda her şeyden uzaklaşmış, sadece Allah'ın rızasını kabul etmiş. Bunu tamam anladık. Bununla beraber sosyal hayatında ötekileri unutmaz Müslüman. Diğerleriyle beraber yaşamaktadır. Derdi vardır. İşte o bakımdan ki namaz ile beraber bir cemaat oluşturduklarında, bir araya geldiklerinde, omuz omuza verdiklerinde, aynı kıbleye yöneldiklerinde, belli bir mesele etrafında toparlandıklarında, ister bu mesele dünya meselesi olsun, bugüne bu hayata dair olsun, ister öteye öte hayata dair bir mesele etrafında olsun, ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şuradır. Danışırlar, konuşurlar, istişare ederler. Gerek işte evlilik gibi olaylarda ya da bir yere gidip gelmem noktasında istişare ederler, danışırlar, birbirleriyle konuşurlar, vahiy ölçeğine birbirine yardım ederler. Danışılan insan güvenilir olmalıdır ve danışılan danışmanın gereğini yerine getirmelidir. İşte bu noktada Müslümanlar birbirlerine güven içerisinde söz söylerler. Kendileri için seçtiklerini kardeşleri için de önerirler ve bir şey yapacaklarında diğerlerini ilgilendiren danışırlar. Sorumluluk sahibidir yani mümin. Bulunduğu ortamda, bulunduğu insanlardan, bulunduğu coğrafyadan, topraktan sorumludur. Hayvandan sorumludur, etrafındaki varlıktan sorumludur. Müslüman duyarlıdır, hassastır, etraftan haberdardır, uyur gezer bir hayatı yoktur. Sadece kendisine odaklanmış kimseler görüyoruz. Elinde sadece bir iletişim aracı, onunla konuşuyor. Etrafta ne var ne yok hiç haber yok sanki. İşte böyle bir uyur gezerlikle yaşamak Müslümana yakışmayacak, yaraşmayacaktır. Biz Müslümanlar evet yeryüzünde olan her şeyden az çok haberdar olduğumuz gibi ama esasen kendi yaşadığımız ortamdaki hadiselerin bize getirilerini bileceğiz. Sorumluluklarımızın farkında olarak kavim kardeş ne varsa sıla-i rahim öncelikle ana baba itaat evet kardeş kadın koca çoluk çocuk bu sorumluluklar ama bununla beraber her şeyin başında imanımın getirdiği bir gayretle kayrayla dertle yürümek anlatmak, konuşmak, danışmak, soruşturmak zorundayım. Bu ayetlerin Mekke'de geldiğini düşünürsek, bu ayetlerden Müslümanların etkilendiğini biliyoruz artık. Her ayet onların sanki bir yapı taşı olduğunu söylemiştik. Müslüman toplum daha Medine'de ortaya çıkabilecek bir devlet yapısının sanki Mekke'de böyle iç dünyalarında bir yaşamını ortaya koyuyorlar. Yani müminler burada da böyledirler. Bizim için illa böyle özel ortamların oluşması gerekmiyor. O beklenilen günlerin gelmesi gerekmiyor. Ah denilen, hayal edilen, o ileride olduğu için içimizin yandığı günlerin özlemini taşırız belki ama bugün yapacağımız bir şeyler vardır. Ve Allah-u Teala bu ayetleri bugün yapacağımız şeyler olarak söylüyor. Ve ben işlerimde danışacağım, konuşacağım. Müslümanlar paylaşacak bir şeylerini, hayatlarındaki kararlarını paylaşacaklar. Ama bu paylaşım Allah-u Teala'nın getirdiği ölçüyle olacak. Yani iman ve tevekkül ölçeğinde bir danışma meydana gelecek. Ve bu şuranın kaliteli olabilmesi neye bağlıdır? Bu danışmanın, bu birlikteliğin, bu sorumluluğun iyi olabilmesinin ölçüye nedir? Ölçüsü nedir? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Onlar kendilerine rızık olarak verilen şeylerden infak ederler. Evet. Yani eğer düzgün bir istişare ortaya çıkacaksa, bir danışma meydana gelecekse, müminler rızıklarından, kendilerine verilen rızıktan insanlara verirler, infak ederler. İnfakın olmadığı bir sosyal birliktelikte danışma olmayacaktır. İnsanlar birbirleriyle konuşuyorlar ama insanlar birbirlerine yardım etmiyorlar. İnsanlar, yani diyelim ki varlıklılar konuşuyorlar fukaralarla, ne yapalım ne edelim diye büyük büyük laflarla büyük büyük konuşuyorlar ama kendi ceplerine doğru akan bir sistem oluşturuyorlarsa bu gerçekten Müslümana yakışmayan bir durumdur. Ayetin, dinin bir bölümünü alıp bir bölümünü atma tavrıdır sanki. Gerçekten bakın, infak sanki Kur'an-ı Kerim'in sağlamasıdır. Bir Müslüman kendi sağlamasını yapmak istiyorsa şöyle toplamına bir çizgi çekecek, ardından acaba infak ediyor muyum, infak ediyorsam ne kadar ediyorum diye sağlama yapacaktır. Ekonomik olarak Rabbinin istediği şekilde harcama yapabiliyorsa insan, yani helalinden kazandığı gibi helaline harcamayı becerebiliyorsa ve o harcamanın yanında Allah-u Teala'nın kendisine verdiğinden başkalarına da verebiliyorsa, hem nifaktan kurtulacaktır, münafıklıktan, hem de iman iddiasında olup da aynı zamanda imanı gereğini yapmamaktan da kurtulacaktır. Çünkü gerçekten infak büyük bir kanıttır. Müslüman oluşun kanıtıdır. Onu Müslüman ihmal etmeyecek. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ İşte bundan dolayıdır ki bu infak ehli Müslümanlar, yani etraflarındaki garibanları gözeten, birbirlerine veren, dayanan, dayanışan Müslümanlar, başlarına bir musibet geldiği vakit, nasıl bir musibet, azgınlık, bir zorbalık, bir zulme uğradıkları zaman birbirlerine yardım ederler de o zulme karşı dururlar. Müslümanlar vurdum duymaz değildir. Müslümanlar birbirlerinden habersiz değildir. Yardım ederler, infak ederler birbirlerine toplumda gördükleri olaylara. Hele ki bağye, azgınlığa, haddi aşmaya, saldırganlığa, taşkınlığa uğradıklarında da mutlaka birbirleriyle yardımlaşırlar. Müslüman birbirini terk etmez. Akıllı olsaydı kardeşim, yani öyle bir söz söylemeseydi tavrıyla onu terk etmek bizlere yakışmıyor. Teke tek bir savaş, teke tek bir mücadele, hep birbirini bırakan insanlar olmaz. Ben eğer bu toplumda mücadelemi vereceksem, insanlara güzelce dinimi anlatacaksam, hayatımı güzelce sürdüreceksem ve bu noktada saldırıya uğramışsam, Müslümanlar birbirlerine destek olacaklar. dua edecekler, yardım edeceklerdir. Ve bu Müslüman hakkıdır. Aklımıza Sa'd bin Ebi Vakkas geliyor. Mekke'nin bir vadisinde namaz kılmak için toplandıklarında onlara saldırganlık yapan serkeş Mekke gençlerinin birisinin kafasına deve kemiğini yapıştırıyor ve onu oradan savuşturuyor. İşte gerekirse Müslümanlar dinlerinin savunucunu yapacaklar. Ama yukarıdaki gibi öfkelendikleri bu dönemde Allah adına öfkelendiklerini biliyoruz. Ama hemen ne yapacaklar? Bağışlama yolunu da tercih edecekler. Yardımlaşacaklar ama azgınlaşmayacaklar. Yani Müslüman kendilerine yapılan azgınlığa karşı azgınlaşma stratejisi gütmez. Müslüman zarara uğradığında belki bir karşılık verecektir ama zarara zararla karşılık verilmeyecektir. Müslümanın tepkisi, Müslümanın zulme uğrayış karşısındaki tavrı, kafirlerin tavrı gibi olamaz. Onların saldırganlığına benzeyemez. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا Ve Allah-u Teala'nın bize bu noktada verdiği karar da işte şöyle. Kötülük, benzer bir kötülükle cezalandırılır. Yani kötülüğün karşılığı, ona benzer bir kötülüktür. Bu, biraz önceki hadis-i şerifle, yani zarara karşılık zarar vermek yoktur. Ama kısasta hayat vardır. Dolayısıyla Müslüman denk bir ceza bulur, denk bir ceza verir, karşını verir ama öteye geçmez, hainlik, zalimlik yapmaz. Mesela zinaya uğrayan bir Müslüman, işte ötekisinin bacısının tecavüzüyle karşılık vermeye kalkmaz. Ya da buna benzer ölçeklerle söyleyebileceğimiz bir cezalandırma sistemi Müslümanın hayatında olamaz. Ama bununla birlikte mümin tepkisiz de kalmayacaktır. فَمَنْ عَفَى Ama bununla birlikte kim affederse وَاَصْلَحَ ve ıslah eder, durumu düzeltirse, yani affediş dediğimiz gibi sadece bizi hor ve hakir hale getiriyorsa af değildir o zaten. Müslümanın affedişi onurlu ve şerefli bir tavırdır. Müslüman affetti ve ardından durumunu düzeltirse, ıslah ederse, yolu güzelleştirirse, bu yanlışı güzelleştirirse ve ecruhu alallah, onun ecri, ücreti, mükafatı Allah katındadır. O Allah verecektir onun mükafatını. Ama innehu la yuhibbuz zalimin, bilinsin ki Allah zalimleri sevmez. Suremizin temel kelimelerinden bir tanesi, kafirleri tanımlarken Allah-u Teala sürekli onların zalim olduğunu söylüyor. Burada bir defa daha olduğu gibi. Ve lemen intasara ba'de zulmihi fe ulaike ma aleyhim min sebil. Bir başka yasa, zulme uğradıktan sonra kendilerini savunup da hakkını alan kimselere artık hiçbir suç isnat edilemez bu adamlara. Yani niye böyle yaptınız denilemediği gibi. Bunlar da bundan sonra artık başka bir yol tercih etmesinler. Tamam, cezalandırmışlardır. Kendileri zulme uğradıktan sonra onlar da karşılığını vermiştir. Denk bir ceza ile cezalandırmışlardır. Başka bir yol aramaları ancak onları zulme götürecektir. Zulme uğrayan, zulmün karşılığını verdiyse, bundan dolayı kınanıp ayıplanamaz. Ama zulme uğradıktan sonra karşılık verenler, öteye de geçmeyecekler, daha da fazlasını talep etmeyeceklerdir. O bakımdan, İslami cihatta, Müslümanlar, kafirlerin yaptığı gibi, kafir bedenler üzerinde, cesetler üzerinde oynamazlar. Öldürdükten sonra da, artık daha da aşırıya gidip zulme varmazlar. Müslüman güzelce öldürür, öldürmesini güzel yapar, intikamı da güzelce olacaktır müminin. Allah-u Teala buna yol veriyor ama bundan daha ötesine bir yol bulunamayacağını da bize burada tekrar söyledi. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Nedir ya ceza ve sorumluluk? Ancak insanlara haksızlık edip yeryüzünde haklı bir sebebe dayanmadan azgınlıkta bulunanlara, evet onlara bir ceza var. İşte bunlara ahirette de can yakıcı bir azap sunulacaktır. Ama haklıları olmadığı halde insanlara zulmedenler ve yeryüzünde azgınlık taşıyanlar için bir yol var. Onların suçlarının cezası bu dünyada olacağı gibi ahirette de elin bir azabı uğrayacaklar. Ve lemen sabara ve gafara inne delke limen azmil umur. Evet. Kim ki sabrederse ve bağışlarsa bunlar gerçekten azme değer işlerdir. Sabretmek ve bağışlamak. Bu ikisi Müslümanın temel şahsiyeti. İman eden adamın ölçüsünü Allah-u Teala bu sanki bu ifadelerle ortaya koyuyor. sabırlı olmak, direnmek, devam etmek, yoldan bıkmamak, mücadeleden vazgeçmemek, Allah-u Teala'nın öğrettiği dini yaşamada dikkatli ve devamlı olmak demektir. Bununla birlikte gafara kelimesi de etrafımızdaki hayatta gerçekten gerek kafirlerden, gerek münafıklardan, gerek mümin kardeşlerimizin bilinçsizliklerinden kaynaklanan, hasetten, fesattan kaynaklanan ya da insanlar arası heva ve heves kaynaklı çatışmalardan meydana gelen birçok sorun vardır. Bunlara sabredip affeden kimseler, bağışlayan kimseler, bu modeli tercih eden kimseler, işte onlar gerçekten azme değer konulardır. Bunlar gerçekten öyle işlerdir ki azim ister, gayret ister, mücadele ister, dikkat ister. Yapılması için kişinin kararlılığı gereken konulardır. Kararlı adamlar bunu yerine getirebilir. Öyleyse biz de inşallah sabreden, devam eden, bağışlayan kimseler olmak zorundayız. Öfkemiz hemen burnumuzun dibinde durmayacak. Ağzımızın kenarında sanki hemen laflar hazır. Hiç sabrımız yok. Amelimiz dar denir. İşte öyle bir tavır. Hemen söyleyiveriyoruz. Hemen kızıveriyoruz, bağırıveriyoruz. Hemen vazgeçiveriyoruz. Adam olmaz bunlar deyiveriyoruz. Oysa direnmek ve devam etmek bizi başarıya götürecektir. Bugünlük bazı şeyler oluşmayabilir, bazı noktalara varamayabiliriz, istediğimiz neticeleri elde edemeyebiliriz. Sabır ve bağışlama ve Allah-u Teala'dan gelecektir tüm güzellikler, iyilikler ve bunun karşılığı. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ Kim ki saptıysa, yoldan çıktıysa artık Allah onu o sapıklığın içine bırakır, onun için bir veli, bir dost yoktur bu yapıp ettiklerinden sonra. Yanlış yolu tercih eden, Allah'ı bırakıp da başka yollar tercih eden kimse için bir veli, bir dost, bir yol gösterici olmayacaktır. Ve tera zalimine lemma ra'u'l azabe yekulun hel ila maraddin min sabil. O gün zalimler şöyle bir görüntü ortaya koyuyorlar. Azabın içindedirler. Azaba girince, azaba varınca, azabı duyumsayınca, azabı anlayınca zalimler şöyle diyorlar. Bak ki onları böyle görürsün sen. Rabbimiz bize kitabının birçok yerinde bu ardarda iki ayette ve bundan önceki bölümde de bir ayet gelmişti. Kafirlerin o kıyamet günü fotoğraflarını sunuyor sanki. Bakın bugün şu adam var ya, hani biraz önce ortalıkta dolaşan, elbisesi ipekten, kaftandan, şöyle şöyle hareketler olan, böyle böyle gülen, önündeki yemek, ardındaki at, araba, ev, bark, şöyle şöyle olan şu kibirli adam var ya, şu kafir, işte bakın onun fotoğrafı şimdi size. O zalimin. Onu şöyle göreceksin ki o kıyamet günü şöyle diyor: eyvah, bunun dönüşü yok mu? Böyle diyecek. Hel ila maraddin min sebil. Buradan bir çıkış yolu yok mu? Buradan geri dönüş yok mu? Buradan bir yerden kestirmeden dönsek, şu azaba uğramasak, varmasak, onun böyle dediğini göreceksin. Oysa o kıyamet günün bu şekilde sözler söyleyen adamın dünyadaki profili öyle değildi. Duruşu öyle değildi, sözü öyle değil, ama şimdi bakın neler söylüyor. Yine bir daha وَتَرَاهُمْ يُورَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي Ve yine onları görürsün. Bak ki zilletten başları önlerine düşmüş bir haldedirler. Ateşe sunuluyorlar. Göz ucuyla sezdirmeden bakıyorlar. يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي Gizlice göz ucuyla şöyle kaş altından süzerek bakıyorlar. Öyle bir zillet. Boyunlar kösülmüş, öne doğru düşmüş, omuzlar çökmüş, ileriye doğru götürülüyorlar, korkmuşlar, perişanlar, ateşe arz ediliyorlar, zilletle damgalanmışlar, gözler belermiş, aşağı doğru düşmüş, alttan alttan bakmaktadırlar. Pişmanlığın adı, korkunun adı, zilletin adıdır bu. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun. Müminler şerefli bir şekilde, onurlu bir şekilde, alınları açık, gözleri cennetin en güzel mevkisine doğru dikilmiş, hızla gidiyorlar. Ama kafirler öyle mi ya? Onların omuzları çökmüş, perişandırlar. Şimdi yaşadığımız şu anda Müslümanların gerçekten böyle zillete düçar edildiği bir dönemdeyiz belki de. Yani aşağılandığı, onursuzlaştırıldığı, dövüldüğü, sövüldüğü ve olmadık şeylerin yapıldığı bir demde, imanımızın böyle sürekli örselendiği bu yıllar, bu dönemlerde yaşayan bizler, belki de bu ayetleri biraz daha iyi algılamak zorundayız. Bakın, iman kendi başına yeterli bir şereftir ve müminlik aslında Müslüman için tek onurdur. Başkasını da aramaya gerek yok. Karşımıza duran tüm güçler, tüm kafirler, kendileri bütün dünyayı doldura doldura koca koca laflar eden, koca koca silahlara, koca koca görkemli hareketlere, binalara sahip olanlar, o kafirler, o zalimler, onların yeryüzündeki dolaşışları böyle olmayacaktır kıyamet günü. Ateşe arz edilirlerken onların gözlerini Allah-u Teala nasıl anlatıyor bize? Öte yandan müminler onların bu duruşları karşısında şöyle bir tespitte bulunuyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenler اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Diyorlar ki, gerçekten zarara uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de yakın akraba ve yandaşlarını zarara uğratmışlardır. Evet, asıl hüsran, asıl başarısızlık, asıl kaybediş, asıl helak oluş, asıl iflas kimdir, kiminkidir? O ki ehlini ve kendini kıyamet günü helake sürükledi, başarısızlığa sürükledi, yenildi, mahvoldu. İşte budur asıl kaybedenler. Özellikle müminlerin tespiti olarak Allah-u Teala'nın bize sunduğu kelimeler içerisinde kendini ve ehlini tabiri ön planda. Kendini mahvettiği gibi halkını, ehlini, birlikte olduğu kimseleri de mahvediyor. Takımını, ekibini, işte içinde bulunduğu topluluğu, cemaati, beraberinde sürüklediği kimseleri, hayran kitlesini, işte o kendisini ve onları helake sürükledi. Asıl kaybeden adam budur. Asıl kaybediş budur. Kıyamet günü yenilgidir. Dünyevi yenilgiler, Uhud'lar aslında çoğu kez zaferdir. Müslümanlar nihai manada eğer sonu cennet olan bir yolun içindeyseler, evet onlar başarılıdırlar. Ama öte yandan kafirler günübirlik galibiyetler ve sevinçler yaşayabilir. Hayat içerisinde onların renkleri hakim olabilir. Ama sonuç itibariyle kıyamet gününde onlar kendilerini ve halklarını, etraflarındaki insanları helake sürüklüyorlar ve kaybedenler bunlardır. Ela, amana dikkat edin. İnne zalimine fi azabi mukim. Zalimler için kıyamet günü azabın içinden çıkmak yoktur. Orada kararlı bir şekilde kalacaklar, sürekli bir azap içinde duracaklardır. Orada ikamet edeceklerdir kafirler. Ve ma kana lahum min evliya yansurunahum min dunillah. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُمْ مِنْ سَب۪يلٍ Onların Allah dışında yardım edebilecek bir velileri, dostları yoktur. Onlar evliyaya sahip değiller öyle. Allah dışında karar verecek, söz söyleyecek, onları cehennem azabından kurtaracak, hayatın endişesinden kurtaracak yardımcıları, ekipleri, ekipmanları yoktur aslında onların. Onlara sadece Allah-u Teala'dır vaziyet edebilen, onların sırtını sıvazlayabilecek, gözünü ağartacak, gönlünü berraklaştıracak birisi varsa o sadece Allah'tır. Ama bunlar bilmezler, giderler, işte taştan duvardan yapılmış olan tekkeler, türbeler peşine koşarlar bazen. Bazen insanlar, adamlar bulurlar kendilerine. Bazen markalar, rakamlar elde ederler ya da başka başka. Bu dünya hayatta Allah-u Teala'nın olması gereken yetkiyi ve yetkeyi Allah dışındakilere verirler ama kıyamet günü de yardım ararlar, durumlarını kurtarabilecek. Nerede bulabilecekler? Başka bir yol yok, başka bir çıkış yok. Sapıklığı tercih eden için artık çıkış yoktur. Öyleyse, اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ Gelin, istijab edelim. Gelin, dönelim, yönelelim. Allah'ın çağrısına uyalım. Çünkü Allah-u Teala diyor ki size Allah Rabbiniz çağırıyor. Öyleyse anlar, öyleyse gelin Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına olumlu bir cevap verin. Gelin Allah-u Teala şu anda sizi çağırıyor ve öyle bir gün gelecek o gün geri çevrilmek imkansız, dönüşü imkansız. O gün de Allah'a uyacak insanlar kabirlerinden fırlayacaklar, bulundukları ortamı terk edecekler ve mecburen Allah'ın huzurunda duracaklar. O gün evet mutlaka var olan bir gündür o gün gelmeden önce Rabbinizin çağrına sına uyun ey insanlar. İstecibu li rabbikum. Rabbinize uyun. Onun çağrısına uyun. Biraz önceki ayetlerde bundan önce geçen müminlerin tavırları içerisinde Müslümanların hareketleri içerisinde şu vardı. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar diyordu Allah-u Teala. Demek ki müminin özelliği bu. Kafirin özelliği ise Allah'ın çağrısına uymamaktır. Mümin Rabbine kulak kesilen adamdır. Mümin gözünü açmış, gönlünü açmış, Allah'ın dediklerini hemen yerine getirmek için gayretli olan kişidir. Peygamberinin peşi sıra o çağrıya, o hayat veren çağrıya uyan kimsedir. Ama kafirler o günü bekliyorlar galiba. O yanlışta ısrar edenler o günü bekliyorlar galiba. O gün geldiğinde kaçışta o giden yok. Vazgeçişte yok. Çıkışta yok. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ne de yaptıklarınıza böyle bir inkar ile onlardan kurtulma çaresi. Ben bilmiyorum, ben bunu yapmamıştım. Bunu tanımıyorum. Aa nereden konmuş bu, hiç haberim yok. İnan ki ben böyle bir şey yapmadım diyeceğiniz bir mazeret günü de değildir. Her şey yazılmış, her şey çizilmiş. Evet her şey belli bir gündür. O gün başka bir merce de yok. Başka bir kapı çalınsa, bir kurtuluş reçetesi verecek, sığınacak bir nokta da yok. Ancak Allah var. Eğer buna rağmen ey Müslüman, ey peygamber, فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Eğer onlar senden yüz çevirirlerse, senin anlattıklarından, senin sözlerinden, getirdiğin dinden, Kur'an'dan, ayetlerden vazgeçerlerse, sözün dinlenmiyor ise, dinlendiği halde uygulanmıyor ise, anlaşılmıyor ise, sen anlattın ama onlar hep zıldılar, yana kaydılar, duymazdan geldiler ise, hayır sana düşen, biz seni bunun için göndermedik. İlla ki onların kalbini yarıp da içine bırakasın diye göndermedik. Ya sen sadece onlar üzerine bir hafız değilsin, onların muhafızı değilsin, onların gözetmeni değilsin. Sana düşen, in aleyke illel belâh, bu dini anlatmak, onları uyarmak, tebliğ etmek, habire ulaştırmaktır. Bela kelimesinden anladığımız şu iki şey çok önemli. Bir, topluma bu din ulaştırılacak ama iki, bu ulaşma sadece posta kapıya bırakıp gitme manasında değil, yüreklere değme manasında ama insanlar inkar ederlermiş, inkar eden bile bile inkar edecek. Neyi reddettiğini bile bile reddedecek. Anlaya anlaya. Ben ki bugün konuşuyorum, belki ama yüreklerinize ulaşmıyorum, ulaşamıyorum. Sözüm anlaşılır değil. Hoca valla bir şeyler söylüyorsun. Söylediklerin de güzel gibi ama ben anlamıyorum ise işte benim bu anlatım bela özelini taşımıyordur. Yani size ulaşmıyor, sizin kalbinize yanaşmıyor, anlayamıyor, algılayamıyorsunuzdur. Bu bana yönelik kısmı ile şu sorumluluğu getirir bana. Konuşurken, bu dini anlatırken hem dil manasında bir kere güzel, sade, anlaşılır, hoş ifadeler kullanmak durumundayım. Ama esasen belagımı yani ulaştırmamı engelleyen tavır bozukluklarım vardır, günahlarım vardır, onları terk etmeliyim. Bu tür bereketsizlikler, bu tür yanlışlar da benim sözümün, söylemimin size ulaşmasını engelliyordur. Bu noktada ben kendi adıma böylesi bir rehabilitasyon mu diyeceğiz yoksa başka bir kelime mi bulalım, düzenleme yapacağız kendimizde, iyileştirme operasyonuna geçeceğiz ve bu noktada anlatan insanlar dinin ki herkes anlatıcısıdır aynı zamanda, hepimiz kulak veren olduğumuz gibi söylem geliştireniz de, hepimiz Allah'ın ayetlerine icabet ettiğimiz gibi bu icabetin gereğini yapan kimseleriz de, ya işte ben kendi adıma kendimi tarayacağım ama dini dinleyen noktasında olan sizler de bu dinin size ulaşması için kulaklarınızı açacaksınız. Çünkü bir başka eksiklik de dinleyen açısından kulağını açmamak, gönlünü açmamak, gözünü açmamak manasında kendisini kapatmaktır ki biliyorsunuz kapatanlar kafirlerdir. Onların özelliğidir. Onlar kafir kelimesinin hani içinde bu saklıdır zaten. Onlar örtük tavır geliştirirler, algılarını, alıcılarını örterler. Dinleme özelliklerini kaybetmiş kimselerdir. Sana düşen sadece anlatmak, ulaştırmak, duyurmak. Ötesi Allah-u Teala'nın elinde. وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِحَا Şimdi tam bu ayette sana düşen ulaştırmaktır dendikten sonra insanların özelliğini anlatıyor. Yani neden Allah'ın ayetleri insanlara ulaştığı halde insanlar yamuk yapıyorlar ya da insanlar dinlemezlikten geliyorlar ya da insanlar sırt dönüyor, yüz çeviriyorlar. Allah-u Teala hemen bunu da söylüyor. İnsanlara, yani özellikle dinin muhalifi durumunda olan kimselere Allah bir rahmet değdirdiğinde onlar feriha biha, bununla sevinirler, bununla coşarlar, havalanırlar, kibirlenirler, kendilerine bir renk görürler. Tabii ki canım derler, yani ben layıktım buna, işte geldi gelecek olan gibi bir havaya girerler. Ama ve in tusibhum seyyiatun, kendilerine bir suç, bir günah, yani bir yanlış, bir hata, bir noksanlık değdiğinde var verdiğini onlara, ki o da bima gaddeme değdihim, onların elleriyle ürettiği yanlışlardır. Kendi yanlışlarıdır. Kendisi çalışmamıştır. Kendisi gayret etmemiştir. Kendisi yapılması gerekeni yapmamış, yapmaması gerekeni yapmıştır. Ve bu noktada başına bir şey, bir bela, bir kötülük deyince de فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ, İnsan tutar nankörlük yapar. Kur'an'da pek çok yerde, özellikle Me'ariç gibi, Fecr suresi gibi yerlerde hatırlayabildiğim hemen şimdi Allah-u Teala bu tipi anlatıyor bize. Yani kendisine gelen bolluk ve bereketle havalanan, kibirlenen, sevinç gösterilerinde bulunan ama kendisine bir sıkıntı, bir bela, dert geldiğinde, ki bu da aslında kendi suçudur, küfrediyor, nankörlük yapıyor, Allah-u Teala'nın verdiklerini yok sayıyor, ben zaten ne gördüm ki falan diye başlıyor. İşte insan böyledir. Yani kişilerin Kur'an'dan uzaklaşmasının sebebi de belki budur işte. Ben mümin toplumu izlediğimde, kendi dünyamdaki olaylara şöyle bakabildiğimde şunu görebiliyorum. Kur'an kendisine menfaat sağlayan, yani Kur'an'la beraber olduğunda, hadisleri okuduğunda işte bir takım faydalar, avantajlar elde eden Müslümanlar belli dönem bu ilişkilerini devam ettiriyorlar. Ama Kur'an'ın getirdiği İslam ona zarar verdiğinde, yani dünyevi ihtiyaçlarını bozduğunda, malı mülkiyi kazanamadığında, dükkanda, tezgahta İslam iyi gitmemeye başlıyorsa eğer, İslam onun reklam anlayışına karışıyorsa mesela, bina yapma anlayışına karışıyorsa mesela, eşiyle beraber gezmesine, tozmasına, gitmesine, gelmesine, çocuğunu eğitmesine karışıyorsa mesela, o zaman adam usul usul kenara bırakıyor bunu. Ya da işte bu nokta başka bir nankörlüğe yapıyor. Ya da İslam'dan dolayı başına bir musibet, bir şey geldiyse, dert geldiyse bakıyoruz nankörlüğün içine girmiş. Bu olmaz. Müslüman, özellikle bu kafirin tavrıdır. Ama Müslümanlarda da böylesi gelişmeler olduysa hemen mümin kendini temizleyecek, imanını yenileyecektir. Bilmelidir ki lillahi mulkü semavati vel art, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah-u Teala'dır her şeyin sahibi. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, o dilediğini yaratıyor. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ, Allah ki dilediğine kız çocukları vermekte, kızlar vermekte ve Allah ki bazısına da erkek çocuk vermekte, erkekler vermektedir. Ya da Allah اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا, kimilerine erkek ve kızdan çifter çifter veriyor, erkekli kızlı da verebilmektedir. Ve bir de şöyle ve yec'alü men yeşâ'u akîmâ, ve Allah bazen de dilediğini işte çocuksuz bırakıyor, kısır bırakıyor, akîm bırakıyordur. Bunlar Allah-u Teala'nın işidir. Allah-u Teala'nın imtihanıdır. Allah-u Teala'nın denemesidir. Gökler, yer, her şey onun elinde, dilediğini yaratan odur. İnnehu alîmun kadîr. Allah biliyor, bildiğiyle, ölçüyle veriyor. Kudretlidir. Kudreti bir bilgiye dayalıdır. Ne yaptığını bilen, nasıl bir güce sahipse onu güzelce kullanmayı bilen bir Allah'tır. Dolayısıyla kimine erkek, kimine kız, kimisine hem erkek hem kız, çift çift, ya da kimine vermez, ona evet bu şekilde bir imtihan sunar. Verilen, verilmeyen, eksiklik, noksanlık değildir bunlar. Bunlar hayatın imtihanlarıdır. Allah-u Teala'nın denemesidir. İşte bunun gibi Allah-u Teala'dır her şeyin sahibi. Vahyi de dilediğine veren Allah'tır. Peygamberlerden istediğiniz peygamber olarak seçme de Allah-u Teala'nın elindedir. Dün hiçbir şeyi olmayan, hiçbir yeteneği görülmeyen, hiçbir peygamberlik, ya bu adamı bekliyordum bak, yıllardır izliyorum, gerçekten çok kaliteli bir adamdı zaten, olsa olsa bu olurdu diye bir beklenti üzere değildir. Peygamberlik mesleği de Allah-u Teala'nın dilemesiyle sanki işte erkek ve kız veren, gök ve yerin sahibi yağmuru dilediği kadar rüzgarı dilediği şekilde estiren Allah, aynı zamanda peygamberliği de peygamberlik ölçüleriyle istediğine istediği şekilde vermektedir. İşte ve mâ kâne li beşerin en yükellimehu Allahu illa vahyen ev min verâi hicâbin ev yursile rasûlen feyuhye bi iznihi mâ yeşâ innehu aliyyun hakîm. Evet. Allah-u Teala bu ayetiyle birlikte vahyin, yani sözümüzün en başına dönüyoruz. Şura suresinin ilk ayetlerinde olanlar bu son ayetlerde yeniden ortaya çıkıyor. Evet ki Allah hiçbir kula böylesi konuşmadı. Yani özel olarak Allah-u Teala hani birilerinin omuzuna el edip de bak hele sana Allah'ın ayetleri, yani ben kendi ayetlerimi sana sunuyorum türünden bir konuşma. Böyle birileriyle Allah-u Teala'nın diyaloğu olmaz. Allah-u Teala vahiy ile bir peygamber seçer ve kitabını ve dinini bir peygamber ile gönderecektir. İşte bu peygamber gönderişi de vahiy ile olur. Bir perdenin arkasından konuşur ya da bir elçi gönderir, onunla beraber insanlara bunu duyurur. Ya ki kalpte oluşan bir ilham ile, ya bir perde arkasında Miraç'ta olduğu gibi, ya da Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her dem yaptığı bir elçi Cebrail vasıtasıyla bu vahyi gönderecek ve peygamberliği insanlara duyuracaktır. Allah'tır yüce olan, hakim, hüküm hikmet sahibi olandır. İşte böyle. Ve kezâlike vuhayna ileyke ruhan min emrina. Ey Muhammed! Biz sana böylece vahyettik, kendi buyruğumuzu, kendi sözlerimizi bu şekilde sana vahyettik. Kendi dinimizi, bizim şu dinimizi sana böyle bir ruh olarak ya Cebrail vasıtasıyla ya da büyük bir şiddetli ruhaniyet olarak sana gönderdik. Diyor Allah-u Teala, yani vahyin sahibi, kitabın sahibi biziz. O şekilde sen daha evvel ne kitaptan haberdardın, ne imandan haberdardın. Böyle bir beklentin yoktu. Hani Efendimiz Peygamberimiz Hıra mağarasında böyle havalara uçmadı. Tam dedi bunu bekliyordum işte. İyi ki geldi falan diye bir şey olmadı. O bilmiyordu ki böyle bir şey. Böyle bir beklentisi de yoktu. Böyle bir bilgisi de yoktu. İman nedir? Kitap nedir? Hiçbir şey bilmiyordu. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın ayetlerini aldıktan sonra kendisine Cebrail aleyhisselam gelip de vahiy ile tanıştıktan ve bu dinin, bu işin nasıl geldiğini, nasıl bir hayat programı getirdiğini öğrendikten sonra artık onun elindeki vahiy şu manaya geliyordu. Ce'annâhu velâkin ce'annâhu nûran nehdi bihi men neşâ'u min ibâdina. İşte Allah-u Teala'nın gönderdiği bu din bir nurdur, bir işarettir. Cennete götüren bir yol rehberidir. Bir aydınlıktır. Yolu aydınlatır. Gideceğimiz yolu ortaya koyar. Allah-u Teala'nın kullarından dilediği kimseler de bu yolu izlerler. Kitap aydınlatıcı bir rehberdir. Ve inneke letehdi ila sırat-ı mustakim ve sana düşen de artık insanları onunla doğru yola ulaştırmadır ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Şura suresinin son bölümünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliği de ortaya konuyor. Bu tanıdığınız içinizde yaşayan adam daha evvel kitapla birlikteliği olmayan bir insandı. Bir beklentiniz yoktu onunla ilgili. İman nedir bilmiyordu. Bu söylediği sözleri toplayacak güçte değildi. Böyle bir entelektüel birikime sahip değildi. Ama o Allah-u Teala'nın vahiyle tanıştıktan sonra şimdi büyük bir rehber, bir eğitimci olarak ortaya çıktı. Yol gösteren bir levha gibi sadece ağzından laflar dökülen bir teyp özelliği taşımıyor. Aynı zamanda ortaya koyduğu tavırlar ve hayat hareketleriyle birlikte o yolun nasıl gidileceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece Cebrail'den aldığı ayetleri insanlara duyuran vasfını taşımıyor. Bu ayetlerin gereğiyle dini, işi ortaya koyan bir kimse vasfı taşıyor ki sırat-ı mustakim dediğimiz yol budur. Doğru tavır budur. Cennet yolu budur. Yani ağzından Kur'an dökülen bir peygamber. Bunu bilirsek işte o zaman biz de dost doğru yolu anlamış olacağız. Hem o peygamberin ağzından dökülen Kur'an'ı, hem de o peygamberin bu Kur'an'ı anlayıp yaşayış şeklini, modelini, sünneti tanıdığımızda, işte biz yola da iletilmiş, yolu da bulmuş, o mustakim yol, o kıvama ermiş yol, o cennete giden yolu da kavramış olacağız ki bu yol, صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ O göklerin de yerin de sahibi olan Allah'ın yoludur. Bu yol kesinlikle
bunu ben yaptım diye bir insanın çıkabileceği ve tanımlayabileceği, hani şuradan geçen yol var ya, bak onu ben yaptım diye birisinin söyleyeceği yol değildir. Ya da herhangi bir liderin bu benim yolumdur diye ortaya çıkabileceği bir yol değildir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bile benim yolum diyebileceği bir yol olamaz. Bu Allah'ın yoludur. Derse ki Muhammed Aleyhisselam benim yolumdur, o da zaten Allah-u Teala'dan dolayı bunu demektedir. İşte bu yol Allah'ın yoludur. Göklerin ve yerin sahibi olanın indirdiği bir dindir bu. Elimizdeki ve önümüzdeki din Rabbimizin dinidir. Birilerinin uydurması değildir. Öyleyse bu yoldan başka yol yok. Bu yoldan başka gidecek yer yok. Ve ela, amana, dikkat edin. İlallahi tasirul umur. İşlerin sonucu Allah'a varacaktır. Sonunda her şey ve her şey ona dönecektir. Tüm hasılatı onun önünde toparlayacağız ve karar o verecektir. Öyleyse dünya hayatın süsü ve eğlencesi, çatılar, katlar, hayatımızdaki tüm o renkler, cafcaflı olaylar bizi etkilemesin. Allah'ın diniyle yaşamak bize şeref olarak yetsin. Zuhruf suresi bizlere bunu da sunacak. Dünya hayatın tüm albenisi ve cazibesi karşısında Allah-u Teala dileseydi Müslümanlara bunları verirdi ve Allah-u Teala bununla da imtihan edebilirdi. Ama Rabbimiz dünya hayatta belki bazı görkemli böyle zevkleri kafirlere pay olarak bıraktı. Müslümanlar için bu bir aldanış vesilesi olmayacak. Ancak kitabın aydınlığı ve beyanı müminler için yeterli olacaktır. Cennet bizi bekliyorken ve bizler o cennete muhtaçken durmak Müslümana yakışmayacak ve Allah-u Teala'nın bizim için gönderdiği bu ayetler peşi sıra yolumuzu doğrultmak durumundayız. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.